İnce Mehmet 3, Yaşar Kemal.
Ayrım 66.
Çukurova'ya inerlerken 5 kere Bora'ya, fırtınaya tutulmuşlar, 5 keresinde de hiçbir telafat vermeden kurtulmuşlardı. Bu öldürücü yolculuğa hiç beklemedikleri halde Anacık Sultan bile ölümcül hale gelmesine, Eyer'in kaşına yapışarak ancak atın sırtında kalabilmesine karşın dayanmıştı. Arif Sayın Bey her gün biraz daha öfkelenerek Anacık Sultan'ı bekliyor, dağlardan bir haber alamayınca da kendisini yenemiyor, otomobiline biniyor, Adana'ya gidiyor, oradan da Ankara'ya kadar uzanıyor. Bakıyor ki Ankara'da hiç kimsenin İnce Mehmet var mı yok mu hiçbir haberi yok. Sevinerek ama içinde nasıl olsa İnce Mehmet olayını bütün boyutlarıyla, kepazelikleriyle, iş daha uzarsa bir gün duyacakları ağır kaygısıyla kasabaya dönüyor. Yerinde duramıyor, beklemekten gözlerine uyku girmiyor, sabahtan akşamlara kadar yanından ayırmadığı kasaba ileri gelenlerini yiyip bitiriyordu. Yüzbaşının Anacık Sultan'la birlikte geldiğini haber verdiklerinde artık bekleme direnci sonuna gelmişti. Hemen jandarma komutanlığına koştu. Komutanın odasına azgın, saldırgan bir boğa gibi düştü. Daha masaya oturmadan "Bana yüzbaşı çağırın!" diye bağırdı. "Hemen, derhal!" Yüzbaşı apar topar geldi. Sıkı bir selam çakıp dimdik ayakta durdu. "Buyurun kumandanım." Arif Sayın Bey'in onu günlerdir ne biçim beklediğini, nasıl öfkeden deli divaneye döndüğünü, gelir gelmez ona bütün ayrıntılarıyla anlatmışlardı. "Ne oldu böyle sana yüzbaşı?" diye tepeden alaylı konuştu Arif Sayın Bey. "Seni gözleye gözleye gözümüz dört oldu. Duyduk ki muhterem yüzbaşım zatını İnce Mehmet esir almış. Sen de Anacık Sultan'ı ona teslim ederek canını ve şerefini ne kadar kurtarabilmişsen kurtarmışsın. Duyduk ki bu yaşlı kaltağa borçluymuşsun hayatını. Bari onu rahat getirebildin mi incitmeden?" "Çok yaşlı efendim." "Şimdi nerede o orospu?" "Aşağıda, nezarette." "Bari kuş tüyü döşekle serdin mi hayatını borçlu olduğunu o ihtiyar orospuya?" "Çok hasta efendim." "Bari doktorlar, büyücüler götürdün mü o vatan haini büyücüye?" "Ölecek diye korktum efendim. Ölecek de onu zatınıza ulaştıramayacağım diye korktum." "Demek korktun ha?" diyerek acı acı güldü Arif Sayın Bey, ayağa kalktı. Odanın içinde gitti geldi. Ortada dimdik durmuş kalmış yüzbaşıyı durarak tepeden tırnağa süzdü. "Gel şimdi getir bana o orospular sultanı," dedi. Ağzından çıkan her söz bir yılan ıslığı gibiydi. Yüzbaşı ürperdi. Biraz sonra Anacık Sultan'ı iki jandarma kollarına girmişler getirdiler. "Bırakın onu." Jandarmalar Anacık Sultan'ın kolundan çıktılar. Kadın onlar kolundan çıkar çıkmaz yere sağılıverdi. Yüzü sapsarıydı, dudakları buruşmuş, gözleri çukura kaçmış, avurtları çökmüştü. Yerden ayağa kalkmak için çabalıyor, duvarlara tutunuyor, ellerini döşemeye bastırıyor, yanındaki sandalyeye yapışıyor, bir türlü ayağa kalkamıyordu. "Kaldırın şunu ve ayağa dikin ve de koluna girin. Ali Onbaşı sen!" Kapının ağzında duran Ali Onbaşı koştu, Anacık Sultan'ı okşar gibi incitmeden yerden aldı. Jandarmanın da yardımıyla ayağa dikti. "Söyle bakalım kadın, sen büyü yapıyor, halkı aldatıyormuşsun." "Ben büyü yapmam. Bunu sana kim söylediyse yalan söylemiş. Bizim ocağımızdan hiçbir zaman bir büyü, sihir sadır olmamıştır." "Sen keramet gösteriyormuşsun. Sizin ocak keramet ocağıymış. Sen halka yayıyormuşsun ki İstiklal Harbi'ni Yunan Savaşı'nda sizin ocaktan gönüllü giden 16 kişi kazanmış. Bize esir düşen Yunan askerleri diyesilermiş ki biz hiç Türk askeri görmedik. Bizimle dövüşenler, bizi yenenler o 16 yeşil donlu kişiydi. Doğru mu bütün bunlar?" Kaşlarını çatarak kendisine büyük güvenle, "Doğru," dedi Anacık Sultan. "Yalnız Yunan askerleri görmemişler bizim yeşil donluları. Türk askerleri de görmüşler. Şu Çukurova'da, şu dağlarda Yunan harbine girmiş kime sorarsan sana ordunun önünde dövüşen yeşil sarıklıları söyler." "Peki ne oldu bu evliyalar? Hepsi şehit mi oldu?" Arif Sayın Bey acı gülüşüyle birlikte alay dozunu da arttırıyor. Bu da Anacık Sultan'ın gözünden kaçmıyor, öfkeleniyor, rahat soluk alamıyordu. Bunu gören Arif Sayın Bey jandarmalara kadını sandalyeye oturtmalarını söyledi. "Onların hiçbirisi şehit olmadı. Bizim ocağın erkekleri hiç şehit olmazlar. Hep gazi olurlar." "Şimdi neredeler senin o gaziler?" "Bizim ocağın gazileri hep kırklara karışırlar." "Demek hep böyle yalanlarla kandırıyorsunuz halka?" "Sen öyle bil." "Sizden, bu yalanlarınızdan ne zaman, ne zaman kurtulacak bu millet?" diye masayı yumrukladı Arif Sayın Bey. Odanın penceresinin camları zangırdadı. "Bizim ocaktan 1000 yıldır yalan söyleyen bir tek kişi bile çıkmamıştır. Bizim ocağımıza değil yalan, eğri odun bile giremez. Kırkların, pirlerin, ala gözlü ermişlerin ocağıdır bu ocak."
"Ya senin kerametlerin?"
"Ne benim ne de ocağımızın hiçbir kerameti yok."
"Sen ölüleri bile diriltirmişsin, yaralıları kalbi bile parçalansa sıhhatlerine kavuşturmuşsun. Bunu da inkar et bakalım, sende keramet yok da bunlar ne ya?"
"Bende keramet yok. Keramet çiçekte, ağaçta, otta, kuşta, böcekte, insandadır. İnsanları benim kerametim değil, benim bin bir çiçekten, ottan, topraktan, ağaçtan süzerek çıkardığım ilaçlar iyi eder. İnce Mehmet'e de ilaçlarını mı iyi ettin? İlaçlarımla. Sen büyücü değilsin de başta İnce Mehmet eşkıyalara üstünde 9999 dua yazılı gömleğin için verdin. Onlara kurşun geçmesin diye. Demek o katillere, o her birisinin boynunda 10-15 cinayet olan kişilere devletin kurşunu geçmesin diye, öyle mi? Onların katil olup olmadıklarını Allah bilir. Her birisinin parmağına o taşlı yüzüğü sen taktın değil mi? Korkmasınlar, hastalanmasınlar, onlara kurşun değmesin diye. Demek bu kan içici asilere. Ben verdim. Üstelik de ocak mı bucak mı ne, o gericilik cehennemini bu katillere sen yatak yaptın değil mi? Onlara ocağımızı yatak yapmadım. Zaten onlar da benden böyle bir şey istemediler. Yaptın. Bütün deliller gösteriyor ki sen... Masadan kalktı, kıpkırmızı kesilmiş, boyun damarları şişmiş, alnında boncuk boncuk terler, öfkeden boğularak, ayaklarını yere vurarak bağırmaya, kendinden geçerek yırtınmaya başladı. Yaptın, yaptın, söyle kadın! Parmağını onun gözlerine doğru ok gibi fırlattı. Söyle, söyle kadın! Siz tekkeleri kapattık diye o zavallı eşkıyaları kışkırtarak üstümüze salıyorsunuz değil mi? Söyle kadın, söyle orospu! Durdu, kadına alay edercesine baktı, bekledi. Acaba Anacık Sultan'ın bu ağır söze tepkisi ne olacaktı? Anacık Sultan ona şöyle bir tepeden küçümser baktı. Arif Sayın Bey birden küçüldü. Küçülmesiyle de öfkesi kudurdu. Söyle, söyle, söyle orospu. Bütün Toros dağlarının üstünden geçtiği orospu, söyle. Anacık Sultan'ın sapsarı yüzü gülümser gibi etti. Boynunu sağa yana yıktı. Benimle alay ediyorsun değil mi fahişe? Söyle fahişe, söyle. Arif Sayın Bey gidiyor geliyor, Anacık Sultan'ın önünde durup ayaklarını yere vuruyor, bağırıyor, çağırıyor. Anacık Sultan taş kesilmiş susuyordu. Bana, Arif Sayma, şimdi kadar hiç kimse böyle bir hitapta bulunamadı. Sen bana en büyük hakareti ediyorsun. Bak dudakların oynuyor, kendin susuyorsun. Dudakların oynuyor, kendin susuyorsun. Kendin susuyorsun. Ben senin ne konuştuğunu, ne sustuğunu bilmiyor muyum sanıyorsun? Sen kim oluyorsun da, oluyorsun da kaltak, katmerli orospu. Benim karımı, ölmüş annemi ağzına alıyorsun. Söyle fahişe, sen kim oluyorsun da? Duydum, senin ne söylediğini dudaklarının kıpırdamasından anladım. Sen kim oluyorsun da? Her gün dağlarda 100 çobanın altına yatan orospu. Yatıp da gene doymayan fahişe. Sözünü geri al, geri al. Arif Sayın Bey kendinden geçiyor, gözü dönmüş çırpınıyor. Bağırıyor, yırtınıyor, duvarları eski konağa sallıyor. Öfkelendikçe öfkeleniyordu. Sonunda edemedi, tabancasını çekti. Anacık Sultan'ın alnına dayadı. Gözleri yalım yalımdı, dişlerini sıkarak. Sözünü geri al fahişe dedi. Sesi yılan ıslığı gibi çıkmıştı. Yoksa şu anda beynin paramparça olur. Sözünü derhal geri al fahişe. Susma fahişe. Konuş da ne konuşursan konuş fahişe. Susma böyle bir küfür dağı gibi. Bana daha fazla susarak hakaret edemezsin. Sözünü geri al ve susma. Anacık Sultan soğukkanlıydı. Durumunu hiç bozmuyordu. Arif Sayın Bey'in tabancalı eli titriyordu. Tabancanın namlusu kadının alnında gidip geliyordu. Kadından umudunu bir iyice kesmiş Arif Sayın Bey böğürdü. Söyle, söyle, söyle fahişe, anam avradım olsun seni öldürürüm. Söyle ve de susma, ve de ölü, vefat etmiş anamı ağzına alma. Hem de susma, susmak sövmektir, hem de çok ağır bir hakarettir. Lütfen, orospu, lütfen. 1500 çobanın. Evet, ve de benim karım ve de annem mübarek, ve hem de sen orospu susarak bana, anneme ve hem de karıma. Sen bir fahişe ve hem de dünya orospususun, tamam mı? Anacık Sultan başını kaldırdı, gözlerini küçümseyerek, gülümseyerek onun yüzüne dikti. Bir bok böceğine, solucana bakar gibi baktı. Öyle bir tavır takındı ki senin gibisilerin yüzüne böylesine bakmak bile insanı küçültmeye yeter der gibi. Arif Sayın Bey gibi yüreği taşa kesmiş bir adam bile bu bakışların altında ezildi, ufaldı, ortadan silindi gitti. Sağa sola döndü, sustu, bağırdı, gene sustu. Kötü durumdaydı, kurtulmanın bir yolunu bulamıyordu. Anacık Sultan onun tetiğe basmasını dört gözle bekliyordu. Bunu anlayınca dünya başına yıkıldı. Bir süre suskun olduğu yerde durdu, bekledi. Kendisini bu durumdan kurtarmanın bir yolunu bulmalıydı. Kafası son hızla çalışıyordu. Kadın şimdi koskocaman bir suskunluktu. Tabancasını kadının alnından çekti, beline soktu. Biraz dinginlemişti nedense. Odanın içinde geniş adımlarla volta atmaya başladı. Öfkesi, heyecanı geçince mendiliyle alnını yüzünü kurulayarak geldi, gene kadının önünde durdu. Bak hatun, sana çok ciddi olarak ben söylüyorum. Ya şu anda sözünü geri alacaksın, ya da senin başına gelen bu dünyada hiçbir kadının başına gelmemiş olacak. Şimdi seni 5 dakika bekleyeceğim. Ya bu cehennem misali sükutunu bozacak, ya da... Bak ben şimdi sana fahişe diyorum. Üstünden de 1000 çoban geçti diyorum. Daha susacak mısın?
Saatini çıkardı, kapağını açtı. Bakarak masaya yürüdü. Gözlerini saatten ayırmadan sandalyeye oturdu. Ortalıktan ses çıkmıyor. Saatin tiktakları olduğu gibi duyuluyor. Zaman da bir türlü geçmek bilmiyordu. Arif Sayın Bey bu arada birkaç kez gözünü saatten ayırıp Anacık Sultan'a baktı. Kadın taş kesilmiş susuyor, suskunluğu da gittikçe korkutucu bir durum alıyordu. Böylece gözleri saatle Anacık Sultan arasında mekik dokuyarak 5 dakika doldu.
Demek hep böyle taş gibi, toprak gibi susacaksın fahişe. Demek böyle susarak bana hakaret edeceksin. Demek ben de bütün bu hakaretleri yutacağım ha. Demek biz İstiklal Harbi'ni... Demek ha.
Fazla ileri gittiğini anladı. Bu yaşlı kadının karşısında şimdiye kadar hiç kimsenin karşısında böylesine ne küçülmüş ne de bocalamıştı.
Büyücü diye bağırdı. Sen bir büyücüsün. Demek benim annem de karım da ha? Demek seni şeytanın orospusu, seni şeytanın.
Durdu, bekledi. Umutsuzluğu son kertedeydi. Ama o Arif Sayın Bey onu kırmayı, kendi gözünde bile onu bir sürüngen, bir solucan haline getirmeyi bilirdi. Çok dingin, kararlı.
Demek konuşmayacak, sükutunu devam ettirecek, böylelikle beni kendi gözümde 5 paralık edeceksin konuşmamakla. Günah benden gitti. Şimdi beni bekle öyleyse, bak kadın, şimdi sana ne söyleyeceğim. Beni can kulağıyla dinle. Bak şurada şu kadar jandarma var.
Oradaki askerlere yüzbaşıya döndü.
Sizlerden özür diliyorum. Bak kadın, elimizde 20-21 yaşlarında taş gibi delikanlılar var, hem de yüzlerce. Seni önce Kertiş Ali Onbaşı'ya teslim edeceğim. O senin sükutunu bozduramazsa bu sefer de delikanlıları senin üstüne salacağım. Emredeceğim. Bu taş gibi delikanlıların hepsi bir kaçar sefer senin üstünden geçecekler. Seni beğenmezler belki. Pörsümüşsündür ya, onlar gençtirler ve de benim emrimi dinlerler. Ve de vatan hizmeti olaraktan bu hizmeti yerine defalarca getirirler. Anladın mı? Sus bakalım şimdi, sus. Evliyalığına da hiç güvenme. Bizim delikanlılar evliyalara daha meraklıdırlar. Evliyanın eti gevrek olur. Bizim delikanlılar, hem de taş gibi delikanlılar, evliya ırzına geçmekten ayrıca büyük hoşnutluk duyarlar. Diyorlar ki bakireymişsin de, o zaman oh yaşadı bizim taş gibi yiğitler. Şimdi söyle bakalım büyük ocak fahişesi, 1000 çobanın toroslarda üstünden geçtiği, susacak mısın ve hem de susarak bana hakaret edecek misin?
O daha çok konuştu, yalvardı bile, ağzından bir tek sözcük çıksın yeterdi. Onu bağışlayacak, evine gönderecekti. Bir tek sözcük, bir damla, bir ses. Anacık Sultan bana mısın demiyor, kendi üstüne bir iyicene çelik kapılarını kapatmış, içeriye hiçbir şeyi sızdırmıyordu.
Ali Onbaşı, kendi düşen ağlamaz değil mi?
Ağlamaz kumandanım.
Şu zavallı kadını, dilsiz kalmış evliyayı konuşturacaksın ve hem de bütün söylediklerini bir bir ona geri aldırtacaksın.
Baş üstüne kumandanım.
Dikkat et, öldürmeyeceksin, o sonra jandarmalarıma gerek olacak.
O bülbüller gibi konuşacak efendim. Susturmak için gücümüz yetmeyecek. Bütün sözlerini de geriye alacak. Bundan hiç kuşkun olmasın kumandanım.
Haydi öyleyse götür sultanımızı.
Sultanımız diyerek Anacık Sultan'la alay ediyordu.
Yarın sabah bütün sözlerini geriye almış olaraktan huzurumuza getirilecek olan bu kadın, kendisi bülbül gibi şakıyarak suskunluğunu bozacaktır. Senin gücün yetmezse jandarmalara teslim iktiza edecektir. O da olmazsa ben onun suskunluğunu Avrupa konuşma aletleri ve tekniğiyle bozmasını bilirim. Yarın sabah saat 10'da sağ salim bülbül gibi öterek, karga gibi şakıyarak, huzurda. Onu öldürürsen, sükutunu kıramazsan sen de kendini ölmüş bil. Senin de söyler dillerin söylemez olacak.
Onu söylemez dilleri söyleyecek kumandanım.
Yüzbaşı, senden de iri yapılı 10 tane jandarma isterim, taş gibi, anladın ya.
Anladım efendim.
Belki 10 jandarma yetmez Anacık Sultan'a, malum ya kendileri çok yaşlıdırlar. Bir 10 tane taş gibi oğlan da yedekte beklesin.
Baş üstüne kumandanım.
Hadi götürün onu. Ali Onbaşı, göreyim seni.
Taş olsa da kumandanım, ona sözünü geri aldıracağım. Jandarmalar Anacık Sultan'ın koluna girdiler. Kadın ayakta duramıyordu. Ayakları sürüklenerek gözaltına götürdüler. Gözaltı eski yapının penceresiz bodrumundaydı. İçeride ölgün, şişesi yarı yarıya işlenmiş, kör ışıklı bir küçük lamba yanıyordu. Anacık Sultan'ı getirdiler, köşeye diktiler. Kadın ayakta duramadı. Aşağıya çimentonun üstüne içi boş bir çuval gibi indi. Ortalık ağır, nemli, küfle karışık, insanın burun direğini sızlatan ağır bir kokuyla kokuyordu. Kertiş Ali Onbaşı jandarmalara buyurdu. Çabuk çabuk Anacık Sultanımıza, şahımıza, ermişimize bir koltuk getirin. Vay benim gözüm çıksın da önüme aksın da şu güzel dünyayı görmek nasip olmasın da. Sultanımız kuru çimentonun üstünde oturmaya layık mı? Çabuk çabuk en güzel, en yumuşak koltuğu getirin. Gitti Anacık Sultan'ı yerden kaldırdı. Kadın zayıf, tüy gibiydi. Koltuk gelinceye kadar onu ayakta tuttu. Aman Anacık Sultan'ın, aman kulun kurbanın olayım, benim kusuruma kalma.
Bana gönüllenme ne olursun, kulun kurbanın olayım evliyam. Seni buraya atan ben değilim, yüzbaşım da değil, o büyük mebus. Ankara'dan gelen Arif Saim Bey de değil. Canım, güzelim, analar anası, biz sana inandık, iman ettik. Senin ocağına yüzümüzü sürdük. Bu işte bizim hiçbir suçumuz yok. Emir büyük yerden, Ankara'dan. Allah'ın emri emirdir. Büyük yerin emri de büyük emirdir. Ne olursun bize bir kötülük düşünme. Sana fahişe dedi, ne bilsin Arif Saim Bey senin kim olduğunu. Onun ağzı alışmış da, o her gördüğü senin gibi güzel kadına fahişe der. Alışmış bir kere. Alışmış insan da kudurmuş köpekten daha beterdir. Ne olur sözünü geri alsan da.
Ayrım sonu.